Ayrım 7 sayfa 47. Sonunda gırtlağından bir çığlık çıktı. Direksiyonu hızla sola çevirdi. Arabası parçalanmış bariyerlere saplandı. Darby Diana'nın soluğunu kesti. Kafasını dikiz aynasına çarptı. Aynı anda içinde bir ışık topu patlarken her şey karanlığa gömüldü. Bir süre daha. Çizgisiz, devamsız bir ork notası. Dayan öksürdü, hıçkırdı, kanlı balgamlar tükürdü. Belli belirsiz andı, vücudu anladı, hala hayattaydı. Gözlerini açtı. Ona doğru uzanan şeffaf kütle arabanın tavanının yırtılması nedeniyle ezilmiş ön camdan başka bir şey değildi. Kafasını hareket ettirmeye çalıştı. Cam parçacıklarından bir nehir yarattı. Çarpma sırasında iç bagajdan kopan kapak fırlamış, kafasını bir demir halka gibi kıstırmıştı. Ağrılarının içinden yeni bir korkunun yükseldiğini hissetti. Anlayamadığı şey vardı. Ön cam patlamamıştı. Bütün bu cam kırıkları nereden gelmişti peki? İlk bilinçli düşüncesi Lucien oldu. Güçlükle arkasına döndü. Donup kaldı. Çocuğun koltuğu boştu. Oturduğu yerde koltuğu ıslatan kan lekeleri ve binlerce şeffaf parçacık. Kırık camdan giren yağmur damlaları küçük ayıcıklarla süslü koltuk döşemesini ıslatıyordu. Bereli ellerini uzatıp el yordamıyla gözlüğünü buldu. Darbeden camları yıldız yıldız olmuştu ama dehşeti açıkça gösterdi gözlüğü. Çocuk arabada değildi. Çarpmanın şiddetiyle yan camdan dışarı fırlamıştı. Dayan emniyet kemerinden kurtulmayı başardı. Omzunu kapıya dayayıp dışarı çıktı. Çıkar çıkmaz yerdeki su birikintisine basıp düştü. Ceketini bariyerin kenarına takıp yırttı. Tüm şaşkınlığına rağmen ıslak çimi tanıdı. Yanık yağ kokusunu soludu. Ayağa kalktı, toparlayarak yola doğru yürüdü. Otomobil farları gecenin karanlığını yırtıyordu. Klaksiyondan baş döndürücü bir gürültü çıkıyordu. Gördüklerinden bir şey çıkaramadı. Asfaltın üzerinde farların ışığında gökkuşağı gibi yalımlanan benzin birikintilerinin dışında. Yine sendeledi. Cehennemin kalıntılarına takıldı. Ters bir V harfi gibi tüm yolu kaplayan kamyon, yağmurun altında şaklayan tentesinin üzerinde çalıştığı şirketin cırtlak logosu. Şoför mahallinden devrilircesine inen, başını ellerinin arasına almış, kolları kan içinde şoför. Ama Lucien'i göremiyordu. Çocuktan en ufak bir iz bile yoktu. Kamyonun kasasına biraz daha yaklaştı. Birden durdu. Birkaç metre ötede çocuğun ayakkabılarından birini, kırmızı bir tenis ayakkabısı gördü. Oradaydı. Kasanın bağlantı yerinde, kopuk kabloların ve sistemlerin arasında. Şimdi artık bütün ayrıntıları görebiliyordu. Koyu bir birikintinin içindeki küçük kafatasını, göğsüne kadar demir yığınına saplanmış vücudu, benzine ve yağmura bulanmış polar yünden battaniyeyi, bütün gücünü toplayıp ilerledi. Gitmeyin oraya. Bir el omzuna yapışmıştı. Gitmeyin, görmemelisiniz. Dayan adama baktı. Anlamadan baktı. Solundan başka bir ses duydu. Artık bir şey yapamazsınız madam. Her tını yağmurun şakırdamasına kapılıp eriyordu. Kelimelerin anlamını kavrayamadı. Yeni bir ses. Her şeyi gördüm. Aman tanrım, size bir şey olmaması bir mucize. Bunu emniyet kemerinize borçlusunuz. Dayan bu kez söylenenleri anladı. Onu tutan ellerden kurtuldu ve arabasına döndü. Yakıcı korosere dayanarak otomobilin arkasına dolandı. Toyota'nın sağ arka kapısına ulaştı. Tüm gücüyle asılarak açmayı başardı. Üzeri cam tozuyla kaplı yüksek çocuk koltuğunu inceledi. Polikarbon kayış koltuğun yanında duruyordu. El değmemişçesine. Dayan Lucien'in kemerini bağlamamıştı. Dikkatsizliğiyle çocuğunun ölmesine neden olmuştu. İçinde fırtınalar koptu. Şimşekler, elektrik yüklü bir gaya kuyusu. Asfalt yükseldi, dizlerinin üzerine düşen oydu. Hiçbir düşüncesi, hiçbir bilinci, hiçbir şeyi kalmamıştı. İki yumruğunu yüzüne vurdukça yüzüklerinin kana ve yağmur suyuna karışan sesinden başka bir şey duymuyordu. 8. kısım. Reanimasyon odası öteki odaların şeffaf duvarlarıyla bölünmüş koridora bakan camlı üç duvardan oluşuyordu. Dayan karanlıkta oturuyordu. Üzerinde bir önlük, başında steril bir bone, yüzünde bir maske, krom yatağın karşısında hareketsizdi. Sanki yatağı denetimindeymiş gibi içinde Lucy'nin yattığı kablolar ve karmakarışık aletlerle donanmış metal askının kontrolündeymiş gibi. Çocuğun soluk borusuna bir ucu suni solunum cihazına bağlı bir sonda takılmıştı. Dayan'a anlatılanlara göre sağ eline taktıkları serum hortumu 24 saat boyunca dozajı dakikada milimetre olarak ayarlanabilen bir şırınga sistemine bağlıydı. Sol kolundaki sonda tansiyonunu algılıyor, ucu karanlıkta zümrüt gibi parlayan pensle parmaklarından birinden oksijen doygunluğu tepkisini ölçüyordu. Dayan çarşafların altında bir yerdeki elektrotların da yüreğinin vuruşlarını izlediğini biliyordu. Kafatasındaki kalın sargıların altındaki iki direni de göremiyordu. Görmemesi de gerekirdi zaten. Gözleri bir refleksle yatağın solundaki ekrana çevrildi. Işıltılı yeşil sayılar ve dalgalar komadaki çocuğun fizyolojik faaliyetlerini rapor ediyordu. Onlara bakarken hep bir kiliseyi hatırlıyordu Dayan. İkonaların, kudasın, mumların soluk parıltılar saçtığı bir düşleme ve tutku mekanı. Pırıltılı eğriler, kuvar sayılar onun mumlarıydı. Bütün umutlarını, dualarını sığdırdığı adak kıvılcımları. Neredeyse tüm hayatını Necker Hastanesi'nin çocuk hastalıkları beyin cerrahisi bölümünün bu servisinde geçirir olmuştu. Kazadan beri neredeyse hiç uyumamış, hiçbir şey yememiş, tek yudum bir şey içmemişti. Bir sakinleştirici bile almamıştı. Hala ve durmaksızın kafasındaki en küçük ayrıntıları hatırlamaya çalışıyordu. Kazadan sonraki her dakikayı, her hareketi. İlk yardım aracının gelişi umutsuzluk krizini dondurmuştu. İşte o anda dövünmeyi kesti. Durmuş otomobil kaosunda trenleri çığlık çığlığa kendine yol bulmaya çalışarak ilerleyen itfaiye aracına baktı. Kırmızı krom, metal aletlerle dolu, yangın kıyafetleriyle itfaiyeciler kamyondan fırlarken acil durum şeridinde üzerinde polis logosu bulunan bir acil müdahale otomobili göründü. Memurlar trafiği düzenlemeye koyuldu. Portakal renkli fosforlu tulumlarıyla asfaltı temizlediler. Otomobilleri kamyonun kaplamadığı en sağ şeride yönlendirdiler. Dayan Toyota'nın yanında ayağa kalkmıştı. İtfaiyeciler onu özensizce bir kenara çektiler. Sonra arabasını karbonlu bir köpüğe boğdular. Şaşkındı. Çevresini giderek artan sayıda otomobil sürücüsünün mırıltının, yağmur gürültüsünün sardığını hissediyordu. Ne var ki vicdanını döven kendi sözleri dışında başka hiçbir şey duymuyordu. Çocuğumu öldürdüm, çocuğumu öldürdüm. Kamyona doğru döndü. Tünelin ışıklarının içinden geçen kukuletalı silüetlerin arasında çocuğunun saplandığı bölümden uzaklaşan deri giyimli bir adam gördü. İçinden gelen dürtüyle yaklaştı. İtfaiye aracının sürücü mahalline uzanarak telsiz mikrofonu çekti aldı. Dayan adama birkaç adım yaklaştığında elde telsiz bağırdığını duydu. Burası iç çevre yolu itfaiyesi, pesik kapısı. Sağlık biriminde cehennemde. Dayan ince yağmur damlalarını aldırmadı. Adam böğürüyordu. Bir kazazade, bir çocuk. Evet, nefes alıyor ama... İtfaiyeci cümlesini tamamlamadı. Mikrofonu fırlatıp bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında yaklaşan kamyonete koştu. Dayan karoser üzerinde parlayan harfleri inceledi. Samo de Paris. Samur. Necker 01. Her şey bir anda tersine döndü. Bir saniye önce donmuş, içi boşalmış, havada asılıydı ölü gibi. Oysa şimdi her ayrıntıyı yürek çarpıntısıyla izliyor, sırtlarında kocaman çantalarla koşuşturan SAMU görevlilerine bakıyordu. Bir umut, umut vardı. Peşlerine takıldı. Polis kordonunun çevresinden dolanmayı başardı. Kazayı yapan kamyonun şoför mahalline olabildiğince sokulup büzüldü. Asfalta yayılan geniş yağ ve benzin birikintisi yağmur sularına karışmıyordu bir türlü. Işıldakların portakal renkli puslu görüntüsü birikintinin yüzeyini çizik çizik bozuyordu. Herkes aynı noktanın üzerine eğilmişti. Dayan çocuğunu göremiyordu artık. Yaklaştı. Daha iyi bakmaya zorladı kendini. Vücudu titriyordu ama içinden gelen bir direnç benzinliğini denetliyor, daha iyi bakmaya zorluyordu. Sonunda narin gölgeyi seçebildi. Kopkoyu bir birikintinin içindeki yaralı kafayı görünce bacakları onu daha fazla taşıyamadı. Kopmuş saçların arasında açıkta kalmış etini gördü. Bir dizinin üzerine yığıldı. Yerdeyken kamyonun şasisi altında Lucien'in yanına çömelmiş birini gördü. Elindeki mikrofona bağırıyordu. Tamam, elimde bir beyin ezilmesi var. Sana iki taraflı. Evet, acilen bir çocuk doktoruna ihtiyacım var. Acilen, not alıyor musunuz? Dayan dudaklarını ısırıyordu. Kelimeler beynine kazınıyordu. Doktor çelik yığınının altından çıktı. Beyaz önlüğü parkasının altından sarkıyordu. Koma, evet, Glasgow skalası. Şimşek bir gibi bir hareketle çocuğun gözlerini açtı, boynuna dokundu, nabzına baktı. 4. Yine çocuğun gözlerini araladı. Tekrar ediyorum. Glasgow skalası 4. Çocuk doktoru yola çıktı mı? Lucien'in sağ kolunu hızla inceleyerek ekledi. Sağ dirsekte açık bir kırık var. Kanlı saçlarına dokundu. Kafa derisinde bir yara. Önemli değil. Bilançonun devamı 10 dakika sonra. Yanındaki hasta bakıcı sırt çantasının cırtçırtlı kapağını açıyor, bir diğeri de çocuk ile eğilmiş saçlar arasında katlanmış battaniyeler yerleştiriyordu. İtfaiyeciler çocuğu yağmurdan korumak için plastik tenteler getiriyordu. Kimse Dayan'ın farkında bile değildi. Doktor bir yandan büyük bir dikkatle Lucien'in boynunu açarken bir yandan da çocuğun çenesini ovuşturuyordu. Hasta bakıcılardan biri ensenin altında bir minerva yerleştirdi. Doktor kararlı bir hareketle minervayı kilitledi. Tamam, suni teneffüs. Elinde yarı saydam bir hortum belirdi. Zaman geçirmeden hortumu yarı açık ağızdan içeri itti. İkinci hasta bakıcı Lucien'in sol eline sondayı saplamıştı bile. Bu adamlar acilliğin ve deneyimin koşullanmış refleksleriyle hareket ediyor gibiydiler. Siz orada ne yapıyorsunuz? Dayan bakışlarını kaldırdı. Doktor yağmurun gerisinden bakışındaki anlamı önceden kestirmişçesine, göz bebeğindeki umutsuzluğu sezmişçesine ağzını açmasına fırsat vermedi. Kaç yaşında diye sordu. Anlaşılmaz bir cümle çıkardı. Sonra daha güçlü konuşarak tentedeki yağmur sesini bastırdı. 6 ya da 7. 6 ya da 7 mi diye kükredi doktor. Benimle dalga mı geçiyorsunuz? Onu evlat edindim. Yeni evlat edindim. Birkaç hafta önce. Adam ağzını bir kez daha açtı, duraladı. Sonra cevap vermemeyi yeğledi. Lucien'in ceketinin düğmelerini çözdü. Kazağını kaldırdı. Dayan karnından bir darma yemiş gibi oldu. Göğsü simsiyahtı. Bu siyahlığın kanla ilgisi olmadığını anlaması için birkaç saniye gerekti. Yağdı sadece. Doktor bir gazlı bezi aldı. Göğüs kafesini temizledi. Bakışlarını kaldırmadan sordu. Evveliyatı ne? Ne dediniz? Çıplak göğsün üzerine yapışkan düğmeler yerleştiriyordu. Homurdandı. Hastalıklar, sağlık sorunları yok. Düğmelerin üzerine elektrotları penslerini kıstırdı. Tetanos aşısı yaptırdınız mı? Evet, 2 hafta önce. İkinci hasta bakıcı doktorun uzattığı kabloları aldı. Zaman geçirmeden üstü siyah saçla kaplı bir kutunun arkasına soktu. Doktor küçük çocuğun pazasına tansiyon aletini takmıştı bile. Bir bip sesi. Hasta bakıcıya başka kablolar uzattı. Yeni kablolar başka bir kutuya bağlandı. Tentinin altında bir itfaiyeci göründü. Elinde kocaman eldivenler, üzerinde de müflonlu bir parka vardı. Onun arkasında geri geri gelen usulca yaklaşan bir kamyon. Yan tarafında enkaz kurtarma. Yanında elinde barbar aletleri, havas hortumları, tekerlekli hidrolik krikolar taşıyan iten bir kalabalık. Yangın söndürme aletleriyle, hortumlarla ve tüplerle gelmiş, yarım daire biçiminde dizilen başkaları. Gerçek bir saldırı başlangıcı. Başlıyor muyuz? Yüzü terden sırılsıklam doktor cevap vermedi. Yeni bir yırtılma sesi duyuldu. Bir hasta bakıcının elinde bir ekran belirdi. Yeşil ışıklar yanıp söndü. Eğriler sayılar. Dayan için sanki imkansız olan gerçekleşiyormuş gibiydi. Hayatın dili monitörde salınıyordu. Lucy'nin hayatı. İtfaiyeci haykırdı. Allah kahretsin. Başlıyor muyuz, başlamıyor muyuz? Doktor gözlerini parkalı müflonu itfaiyeciye çevirdi. Hayır, başlamıyoruz. Çocuk doktorunu bekliyoruz. İmkansız. Parantez yerde parlayan benzini gösterdi. Bir iki dakika sonra hepimiz geldim. Tentinin altında yeni biri süzülmüştü. Saçları darmadağınık, yüzü bembeyaz, birinci doktordan da kötü giyimli biri. İki hekim kısaltmalardan ve baş harflerden oluşan bir konuşmaya daldı. Çocuk doktoru Lucy'nin üzerine eğildi, göz kapağını araladı.